Sevgili dinleyenler, merhaba. Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Deniz Talha Polat ve kıymetli konuğum Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Sorularımıza geçmeden önce WhatsApp hattımızı dile getireyim. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı kıymetli hocamıza sorar, cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız kıymetli hocam?
Çok şükür, elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz.
Allah razı olsun, bizler de iyiyiz.
Allah daha iyisin inşallah.
Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Tabii, buyur.
İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare nasıl yapılır?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. İstihare ne demek? Çünkü bu tabirleri evet, yeni nesil pek bilmiyor. Şimdi bir kimsenin herhangi bir meşru işi yapıp yapmama konusunda, bir meşru işe teşebbüs edip etmeme konusunda eğer bir kararı yoksa, mütereddit ise, bu kimsenin başvuracağı iki tane yöntem var. Bir, istişare. İki, istihare.
İstihare.
İstişare danışma demek.
Evet.
Bu Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. Ve şafi virhum fil emr. Peygamberimize hitabe. Diyor ki bu işler konusunda insanlarla istişare et. Danışma. Ve Resulullah bunu hayatında uygulamış. Mesela Uhud Savaşı'nda düşmanı şehirde içeride mi karşılayalım, dışarıya mı çıkalım? İstişare etmiş ve çoğunluk Peygamberimizin görüşüne muhalif olmasına rağmen dışarı çıkalım demişler. Hmm. Ve sonuçta da Uhud Savaşı kaybedilmiş büyük ölçüde.
Evet.
Veya ne bileyim, Hendek Savaşı'nda nasıl düşmanı karşılayalım? İstişare ediyor. Ve Selman-ı Farisi diyor ki bizim oralarda diyor bir yerleşim biriminin etrafına hendekler kazarlar. Düşman o şekilde karşılanır. Ve Müslümanlar hendek kazıyor bu istişare neticesinde. Ve düşman geçemiyor, hendeğe atlayamıyor.
Hmm.
Bunlar peygamberimizin başka örnekleri de var. Hayatında yaşanmış istişareler. İkincisi de istihare. Tabii kiminle istişare yapacaksın? O da önemli.
Evet.
Yani bir defa mümkün mertebe bu işlere aklı eren, aklı selim sahibi, kalbi selim sahibi insanlarla istişare etme. Ha. Böyle bilmeyen veya ne bileyim kafası çalışmayan veya dini hassasiyeti olmayan kişilerle değil.
Eyvallah.
Ha. Şimdi ikincisi de istihare. İstihare nedir? Bir kimse bir konuda mübah olan bir fiili yapıp veya yapmama konusunda mütereddit. Yani gönlü bir tarafa kaymamış.
Hmm.
Gönlünün bir tarafa kaymasını istiyor ama ne tarafa kaymasını istiyor gönlünün? Aslında kendisi için hayırlı olan tarafa kaymasını istiyor.
Hmm.
Ve ne yapıyor bunun için? İki rekat namaz kılıyor yatmadan önce. Ve bunlardan birinci rekatta Kafirun suresini, yani Kul ya eyyuhel kafirun suresini, ikinci rekatta da İhlas suresini, yani halkımızın kulhu dediği kulhu vallahu ehad evet, diye başlayan sureyi okuyor. Ve ondan sonra dua ediyor. İstihare duası diye peygamberimizden nakledilen bir dua var. Hatta sahabiler o duadan bahsederken bize Fatiha suresini ezberlettiği gibi o duayı ezberletti.
Hmm.
Dediği bir dua var. Tabii ben o duayı ezbere bilmiyorum, onu söyleyeyim şimdi. Çok da uygulanan bir şey uygulanmadığı için.
Evet.
Ama genelde şunu istiyor. Ya Rabbi, eğer bu benim düşündüğüm iş benim hayrıma ise benim gönlümü o tarafa kaydır. Ve benim aleyhime ise benim gönlümü öbür tarafa kaydır.
Evet.
Yani burada duanın özünde şu var. Bana şu rüyayı göster, bu rüyayı göster değil. Benim gönlümü o tarafa kaydır.
Eyvallah.
Ve istişare yapmak için de, istihare yapmak için de önceden gönlü bir tarafa kaymış olmaması lazım.
Yani iki şık var, %50-50.
Ha, öyle. Hmm. Mesela %75 bir tarafa gönlü arzu ediyor.
Ha.
O zaten belli olmuş onun işi. O istihare yapmasına gerek yok.
Gerekmez. Hmm.
Mesela en çok istihare nerede yapılıyor? Genelde bir iş kurulacağı zaman.
Evlenecek
veya zaman. Veya evleneceği zaman yapılıyor. Ha. Bu şekilde 7 defa tekrarlanabilir bu. Ve bu istihare neticesinde.
Peki üst üste mi yapılması gerekiyor hocam? Yani,
genelde öyle olur. Bunun neticesinde gönlü tamam, hayırlı bu. Öyle anlaşılıyor, ben bu işe teşebbüs edeyim. Yönüne gönlü meylediyorsa onu yapar.
Bir de şöyle şeyler
tersi var hocam. Olursa
yeşil ışık yapmaz. Görme, kırmızı ışık.
Onlar halk arasında, hatta bazı kitaplara da girmiş bu ama bunun bir kaynağı yok. Yani bunun ne ayette bir kaynağı var, ne sünnette bir kaynağı var, ne içtihatlarda böyle bir kaynağı var. Asıl istihare bu. Dolayısıyla da şimdi şunu söylerler. Benim adıma bir istihare yapıver. Değil, istihare herkes kendi yapacak. Yani istihareye muhtaç olan kim ise onu kendisi yapacak. Ve gayet kolay da bir şey. Nedir? İki rekat namaz kılacak.
Kafirun'da İhlas suresini okuyacak.
Okuyacak. Efendim, abdestli olarak o duayı yapacak kendisi. Yani peygamberimizden gelen duayı tıpatıp hani elinde yazılı vardır, oradan okuyabilir.
Okuyabilir.
Veya yok, okumuyor ama diyor ki ya Rabbi, eğer bu iş benim için hayırlıysa benim gönlüm o tarafa kaydır. Eğer benim için hayırlı değilse öbür tarafa kaydır gibi asıl arzu ettiği şeyi söyleyerek dua edecek ve yatacak. Ha, evet. Sonra da gönlü bir tarafa kaydıysa ona göre amel edecek. Yine tereddüt devam ediyor. O zaman başka yollara belki başvurur.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Müşterinin görmeden satın aldığı bir malı daha sonra gördüğünde alışveriş hakkını feshetme hakkı var mıdır?
Şimdi bizim ticaret hukukunda, ki bu ticaret hukuku dediğimiz şey Kitabul Bey', yani alım satım hakkı. Orada işlenir. Şimdi orada bir şey var, kural var, mukayyerlikler var. Buna mesela ayıp muhayyerliği var. Yani bir adam bir mal satın almış. Efendim, satın alırken görmediği bir kusuru daha sonra fark etmiş.
Evet.
Bu adam muhayyerdir. İsterse o malı geri verir, parasını alır. İsterse o şekliyle kabul eder. Buna ayıp muhayyerliği, hıyar ayıp denilir. Bu birkaç tane var. Bunların bir tanesi de görme muhayyerliğidir. Görme. Yani bir kimse bu soruda olduğu gibi görmeden satın aldığı bir malı gördüğü zaman bu muhayyerdir. İsterse onu kabul eder, isterse bu benim istediğim mal değilmiş diye geri çevirir. Buna görme muhayyerliği denilir. Bu peygamberimizin hadisiyle bize verilmiş bir haktır. Men iştara şey'en lem yarahu fehuve bil hıyar idâ ra'ahu. Hadis bu şekilde. Yani bir kimse görmeden bir şey satın alırsa gördüğü zaman muhayyerdir. Evet. İsterse onu kabul eder, isterse geri verir. Bu muhayyerlik müşteriye aittir. Müşteriye aittir. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Hazreti Osman'la ashabından birisi, Hazreti Osman'ın Irak, fethedilen Irak topraklarında bir arazisi varmış. Orayı birine satıyor. Görmemiş.
Evet.
Diyorlar ki ucuza gitti. Senin orası daha değerliydi. Olsun diyor. Nasıl olsa benim görme muhayyerliğim var. Vazgeçebilirim. Müşteriye de aynı şekilde böyle diyenler var ya, ora pahalı gelmiş. Ya, halk arasında bunlar çok olur. Pahalı olmuş. Değeri o kadar değildi. O da diyor ki ben görmeden aldım, gördüğüm zaman muhayyerim. Sonra Talha bin Ubeydullah, yanlış hatırlamıyorsam, onu hakem tayin ediyorlar. Ve ikisi de anlatıyorlar. O Hazreti Osman'a değil öbürüne hak veriyor. Diyor ki bak men iştara şey, yani kim bir şey satın alırsa diyor. Bu görme muhayyerliği müşteriye aittir. Dolayısıyla Osman, senin bunda muhayyerliğin yoktur diyor. Yani sonuç şu, bir kimse görmeden bir mal satın aldığı zaman gördüğünde o alışverişi reddetme hakkına sahiptir.
Sahiptir.
Ki zamanımızda da zaten mer'i hukukta da zannediyorum böyle.
Eyvallah hocam. Müslüman olduğu bilinen bir kimseyi tekfir etmenin hükmü nedir?
Şimdi en tehlikeli şeylerden birisi de budur. Yani bir kimse Müslüman sayar. Peki Müslüman olduğunu ne biliriz? Görüntü olarak biz biliriz. Kalbini bilmeyiz.
Evet.
Hatta bakın, münafıklar vardı Peygamber Efendimiz zamanında. Ne demek münafık? İnanmadığı halde inanmış görünüyor. Sahabiler bunların kim olduğunu bilmiyordu. Peygamberimiz biliyordu ama sahabiler bilmiyordu. Bir tek sahabi biliyordu onu. Hatta bazı sahabiler, peygamberimizin arkadaşları, biri öldüğü zaman o zata bakıyorlar. Cenazesine gidiyor mu, gitmiyor mu? O gidiyorsa onlar da gidiyor cenazesine. Gitmiyorsa onlar da gitmiyor. Çünkü o şahıs biliyor. Peygamberimiz ona öğretmiş. Yani ve açıklamıyor peygamberimiz. Falan der münafık onun namazını kılmayı demiyor. Abdullah bin Übey bin Selül var. Açık apaçık adam şey. Münafık. Bunu bile kafir dememişler. Ha şimdi peygamberimiz dua etmemiş. Onun için namazı durmamış ayrı konu. Şimdi bir kimse eğer görüntüsü Müslümansa peki nasıl olur? Görüntüsü nasıl Müslüman olur? Camide görünür.
Müslüman camide, bir yaşantıya sahip.
Camide görünür. Evet, efendim kelime-i şehadet getirmiş olur. Müslümanım elhamdülillah der. Bu evet. Adam bize göre Müslümandır.
Evet.
İçinin ne olduğunu biz bilmeyiz. Ha, bunların hiçbirini demiyor. Ama Müslüman bir toplumun içerisinde yaşıyor. Ve kendinin inançsız olduğunu da söylemiyor. Bu da Müslümandır. Dolayısıyla bu bir iftiradır. En büyük iftira şirk iftirasıdır. Şimdi bizim iftiralar içerisinde en büyüğü olarak şey var. Kazif dediğimiz yani iffetli bir kadına zina isnat edip ispat edememe. Bu iftira en büyüğüdür. Kur'an-ı Kerim'de bunun cezası anlatılır.
Evet.
Ama şirk iftirası daha da ileri olabilir. Onun için insanları küfre nispet ederken veya İslam'a nispet ederken dikkatli olmak lazım. Hatta bir de şöyle bir hadis-i şerif var. Bir kimse Müslüman birisine kafir derse o söz havada kalmaz. Eğer karşıdakine uymuyorsa kendisine geri döner. Yani birisi birisine kafir dediğinde eğer o kafir denilen kişi kafir değilse o kişi kendisine döner. Yani bu biraz da o işin günahının büyüklüğünü anlatmak içindir. Yani böyle bir şey kafir olmuştur anlamında değildir Allahu Alem. Evet. Resulullah'ın muradı.
Günümüzde bazı kimseler hocam tabii delalete düşmüş kimseler. İtikadi yönden belki düşünceleri benzeşmiyor birbirleriyle özellikle işte cemaatlerde. Bu gibi kimseler kendi düşünceleri benzeşmediği için tekfir etmekte
çok büyük yanlış yapıyorlar.
Bulunabiliyorlar.
Tarihte ilk bunlar haricilerdir.
Hazreti Ali'ye yapıyorlar değil mi hocam?
Hazreti Ali'ye veya başka o Hazreti Ali'nin taraftarlarına. Hariciler tekfir etmişlerdir. Mesela büyük günah işlerini tekfir etmişlerdir. Onlara kafir demişlerdir. Bu çok büyük günahtır. Hele hele bu senin dediğin gibi dini gruplar arasında veya bazı meşrepler arasında kendisinden başkasını Müslüman saymayan akımlar maalesef
günümüzde mevcut. Evet.
Mesela işte bu Selefiler dediğimiz gruplar var.
Evet.
Bunlar çok büyük yanlış. Bunların dışında da maalesef başkaları da var. Kişi kendisi ilan ediyorsa Müslüman diyelim ben diye edenler var. Tamam ona sen gayrimüslim muamelesi yaparsın. Ya ne yaparsın gayrimüslim muamelesi yaparken?
Evet.
Onunla evlilik ilişkisine girmezsin onunla. Öldüğü zaman cenazesini kılmazsın. Sen öyle adam kendisi inkar ediyorsun. Müslüman olmadığını söylüyorsa. Ama öyle değil de hiç kendi halinde yaşayan sıradan bir vatandaş vefat etmiş, caminin önüne getirilmiş. Onu biz sorgulamıyoruz ki bu adam acaba kafir miydi, Müslüman mıydı? Madem ki caminin önüne gelmiş demek ki Müslümanmış deyip cenazesini kılarız.
Eyvallah, eyvallah hocam. Nikah akdi ile alakalı bir soru var hocam. Tehdit altında yapılan nikah akdi geçerli midir demişler.
Şimdi tehdit deyince iki türlü tehdit var. Tehdidin karşılığı zorlama.
Zorlama evet.
Ki buna biz fıkıhta ikrah deniriz.
İkrah.
Ve iki türlü tehdit var. Bir ikrah mülci, bir de ikrah gayrimülci. Şimdi gayrimülci demek çok ciddi değil tehdidin konusu. Bak şöyle yaparsan seni döverim ha. Sana küserim ha. Seninle konuşmam ha. Seni bir hafta hapsederim ha.
Evet.
Ha. Bunlar bu tehditler tehdit altında yapılan hükme etkisi yoktur. Yani birisi birine demiş ki efendim bak karını boşamazsan sana iki tane tokat atarım. O da boşamış. O tehdidin hiç hükmü olmaz, karı boş olur. Çünkü burada bu tehdit konusu basit bir konu. Buna gayrimülci denilir.
Gayri mülci.
Bir evet. de tehdit mülci var. O da nedir? Bir, kişinin kendisinin veya değer verdiği bir yakınını öldürme. Bir organını kesme. Çok değerli malını itlaf etme. Yani yönelik olan tehdit. Mesela diyor ki şu işi yap, aksi halde seni öldürürüm. Aksi halde çocuğumu öldürürüm. Evini yakarım. İşte şu buna benzer bir tehdit.
Anladım.
Ha, buna tehdidi ikrah mülci diyoruz. Ve bu tehdit altında yapılan tasarrufların hükümleri. Tabii burada başka şartlar da var. Yani tehditte maruz kalan kişinin, tehdit edenin tehdit ettiği şeyi yapacağına gücünün yetmesi lazım. Yani bir çocuk eline bir şey tabanca salmış, kuru sıkı, şunu yap seni öldürürüm diyor. E kişi de biliyor bunun kuru sıkı olduğunu. E yapalım bari, bu tehdit sayılmaz. Yani tehdit hüküm ifade etmesi için tehdit eden kişinin o tehdit ettiği şeyi yapabileceğini karşı tarafı inanması lazım. Ve tehdit yapanın da buna gücünü yetiyor olması lazım. Şimdi diyelim ki bir adama silahı çekti, karını boşa, yoksa seni öldürürüm dedi. Ve bu kişi de niyeti gerçekten o. O ve bu adam bu şekilde o karısını boşadı mı? Boşadı. Bu geçerli mi, geçersiz mi?
Evet.
Veya şu malını sat. Satmazsan seni öldürürüm dedi. O da sattı. Bu satış muteber mi, değil mi? Şimdi bu şu da var. Mesela diyelim ki bir kadına silahı dayadı alnına. Benimle evlenmeyi kabul et. Yoksa seni öldürürüm dedi. O kadın da ölmemek için kabul etti ama istemeyerek. Bu nikah geçerli mi, değil mi? Bu konu İslam alimleri arasında tartışmalı. Hanefi mezhebi bu tip tehditlerle altında yapılan tasarrufları geçerli saymış.
Geçerli.
Yani Hanefi mezhebi demiş ki bir kimse silah tehdidi altında karısını boşarsa bu kadın boş olur. Veya bir kadın silah tehdidi altında birisiyle evlenmeyi kabul etmişse bu evlilik geçerlidir. Veya bir kimse tehdit altında malını satarsa, tehdit kalktıktan sonra o tehdide maruz kalan kişi isterse bu satışı onaylar, isterse fesheder demişler. Ve bunu derken de şöyle bir argümanları var. Tehdide maruz kalan kişi iki şey arasında muhayyerdir. Bir, tehdide razı olur. İki, istenileni yapar. Ha, mesela öldür kardeşim beni, boşanmıyorum diyebilir. Bu bir seçenektir. Ama şunu da diyebilir ki şey yap, ne yapalım? Ölmemek için boşar. Bu da bir seçenek. Ama boşamasında rıza yoktur. Fakat ihtiyarı vardır. Şimdi Hanefiler demişler ki bu adam bunu kabul etmeyebilirdi. Ölüme razı olabilirdi. Ne yapmış? Karısını boşamakta o yönü tercih etmiş. Dolayısıyla o geçerlidir diyor. Diğer mezheplerde ise öyle değil. Diğer mezheplerde tehdit altında yapılan nikah geçersizdir. Tehdit altında yapılan boşama geçersizdir demişler. Bizim Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesi var. 1917 senesinde zaman zaman biz programlarımızda ona atıfta bulunuyoruz. Yani aile kararnamesi demek aile hukuku. 100 küsur maddelik bir kanunname bu. Ha. Orada
1917
senesinde çıkmış. Orada diğer mezheplerin içtihadı benimsenerek mükrehin talakı vaki değildir denmiş. Yani tehdit altında yapılan boşama geçersizdir. Veya mükrehin nikahı vaki geçersizdir. Yani tehdit altında kıyılan nikah geçersizdir. Hükmü kabul edilmiş. Ve şimdi zamanımızda da ona göre fetva veriliyor.
Eyvallah hocam. Şöyle bir soru sormuş dinleyicilerimiz hocam. Tahkiki ve taklidi iman arasındaki farklar nelerdir demişler.
Ya şimdi taklit deyince daha çok bir görüşü delilini bilmeden ona uymak. Taklit bu.
Yani örften, adetten, kültürden gelen şeylerle.
Yok.
Veya
mesela şimdi biz Hanefi mezhebindeniz değil mi?
Evet.
Niye Hanefi mezhebindeniz?
Babam Hanefi mezhebine mensuptu.
Yani o Hanefi mezhebini inceleyerek, Şafii'yi inceleyerek, Hanefi daha sağlam. daha delilleri kuvvetli. Bundan dolayı ben Hanefiyim demiyoruz. Ondan dolayı bize mukallit deniyor. Taklit eden. Ve bu tanımlanırken taklit, bir görüşün delilini bilmeden ona uymak. Tahkik ise gerçeğine vakıf olarak kabullenmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını içine sindirerek, aklına yatarak kabul etmesi tahkik oluyor. Ama düşünmeden, böyle geleneğe uyarak, topluma uyarak Müslümanım demek, o da taklit oluyor. Tabii tartışmalar var. Taklidi iman muteber midir, değil midir falan, ama bugün insanlarımızın %80'inin imanı taklittir. Onlar muteber sayıyoruz.
Taklidi tahkike çevirebilir miyiz?
Düşünürsen, araştırırsan çevirsin tabii.
Eyvallah. Rüyanın dinimizde bir bağlayıcılığı var mıdır?
Peygamberleri bağlar. Rüya peygamberleri bağlar. Onun dışındaki kişileri bağlamaz.
Evliyaullah'ı
kişisel olarak bağlar onu.
Tasavvuf ehli
kişisel olarak kendisiyle bağlar. İlgili olan kısmı. Şimdi Allah'tan peygamberlerin mesaj alması olayına ne diyoruz biz? Vahiy diyoruz. Değil mi?
Evet.
Ve peygamberimize gelen ilk vahiyler sadık rüya dediğimiz ayan beyan seçkin rüyalarla olmuştur. Hazreti Yusuf'un mesela özelliklerinden birisi rüya tabirini yapmasıdır. Hazreti İbrahim gördüğü rüyaya istinaden Hazreti İsmail'i kesmeye götürmüştür. Onlar peygamber.
Evet.
Ama onun dışında diğer insanların, ister bu evliyaullah dediğimiz, tabii kim evliyaullah kim değil o da ayrı bir mesele. Yani şöyle diyelim biz, yani toplum içerisinde müttaki olarak gördüğümüz, Allah'ın sevgili kulu olduğuna itimat ettiğimiz kişiler var. Onların gördüğü rüyalar beni bağlar mı? Bağlamaz. Kendisini bağlayabilir. Ama başkasını bağlamaz. Yani dolayısıyla tamam, rüyalar yorumlanabilir. Vardır bu. Hazreti Yusuf yorumlanmıştır. Yorumlanabilir. Ama bu %100 olacak diye bir şey değil.
Rüya tabiri diye bir ilim var mıdır hocam?
Ya şimdi böyle kitaplar var ama neye dayanıyor bilmiyorum. Bazı bunlardan bahseden kitaplar var ama genelde tavsiye şu: rüyayı hayra yorumlayın.
Hayra yorumlayın.
Hayra yorumlayın.
Eyvallah. Hanefi mezhebine göre kaza namazı olan kişiler nafile namaz kılabilir mi?
Kılabilir Hanefi mezhebine göre. Kılabilir. İsterse farz kılar, isterse yani kaza kılar, isterse nafile kılar. Zaten öbür dünyada nafile namazlar da farzları telafi edecek.
Evet.
Yani Peygamber Efendimizin hadisi var. Bir kimse vefat ettiği zaman veya hesaba çekileceği zaman ona ilk sorgu, ilk hesap şeyden olacak. Namazdan olacak. Namazla ilgili sorulara eğer
doğru cevap
verirse diğerleri kolaylaştırılacak. Namazdaki diyor farzlar bittikten sonra bakın bakalım nafilesi var mı, sünneti var mı? Varsa o eksik farzlar onunla telafi edilecek.
Eyvallah.
Yani biz nafile kılsak bile sonuçta eksik kılan farzlarımızı onlarla telafi edeceğiz.
Tabii farklı olacak. Mezheplerde var değil mi hocam?
Var. Şafii mezhebinde var. Kaza borcu olan nafile kılamaz.
Kılamıyor.
Şafii mezhebinde.
İlk önce kazasını tamamlaması gerekiyor.
Öyle yapması gerekiyor.
Anladım hocam. Şöyle bir soru var hocam. Boş gebelik sürecinde ve bu gebeliğin sonlanmasından sonra görülen kanın hükmü nedir?
Şimdi bu boş gebelikten ziyade buna dış gebelik derler.
Dış gebelik derler.
Yani rahmin dışındaki bir yerde meydana gelen bir döllenme. Bu bazen damarlarda oluyor falan. Tabii bunun tıbbi tabirleri var. Fakat tabii bizim için önemli olan şey şu: rahimden geliyorsa o kan lohusalık kanı kabul edilir. O gebelik sonlandırıldıktan sonra. Ama gebelik devam ederken, gebelik varken gelen kan istihaze, yani özür kanıdır.
Özür kanı. Menopoza geçiş döneminde kanaması olan bir kadının ibadetlerini nasıl yerine getirir?
Şimdi bu geçiş dönemi deyince ne? Şimdi menopoz, ne zaman bir kadın menopoza girmiş sayılır? Tabii bizim fıkıh söylediğiyle tıbbın söylediği bazen uyuşmayabiliyor. Niye? Çünkü bu tip şeylerde fıkhın söylediği kendi zamanlarındaki bilgi, tecrübeye dayanıyor. Ve mesela Hanefi mezhebinde deniliyor ki bir kadının menopoza girdi bu denilmesi için kanın durmasının 55 yaşında olması lazım. Yani 55 yaşından önceki kanamalar menopozdur, adet kalı sayılır 55 yaşında. Evet. Mesela diyelim ki kadın 6 ay hiç kan görmemiş. Yaşı da 45. Ha, 6 ay sonra kanama görmüş. Hanefi mezhebine göre bu şeydir. Adet kanıdır.
Adet kanıdır.
Yani niye? 55 yaşından önce. Ama diyelim ki 50 yaşlarındayken kanama bitmiş. 56 yaşındayken kanama olmuş. Ha, bu özürdür. Ama tıp da diyor ki kanama durduktan sonra bir sene içerisindeki gelen kanamalar, 3 ay sonra olabilir, 5 ay sonra olabilir. Bu adet kanamasıdır. Bir sene geçtikten sonraki olanlar da şeydir, bu lohusalık sayılır, özür sayılır diyor Hanefiler. Tabii bu konularda tıbbın dediğine biz şey yapmamız lazım. Teslim olmamız lazım. Çünkü bu olmanın işi daha çok.
Eyvallah hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.